Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam ilk olarak Altınoluk Dergisi'nin Mart 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Hatice Şahin imzalı Mehteran Devesi gibi başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Eskiden mehter takımında kös adı verilen büyük davullar deve sırtında taşınırmış. Uzun yıllar kös taşıyan bir deve yaşlanınca emekli edilir, boynuna istediği yere girip çıkabileceğini belirten bir ferman asılır, cihada katılan deve diye kimse bu deveye dokunmazmış. Bir gün emekli edilmiş mehteran devesi yoksul bir adamın bahçesine dadanmış. Adam türlü yollarla deveyi uzaklaştırmaya çalışmış ama başaramamış. Sonunda teneke ve bir çubukla ses çıkararak deveyi korkutmak istemiş. Ancak deve hiç etkilenmemiş. Bunu gören komşu dayanamayıp demiş ki, "Yahu yıllarca kös dinlemiş deve, senin teneke gürültüsünden mi korkacak?" Tekrar eden her yankı bir süre sonra gürültü değil, fon gibi algılandığından zihnin arka planına itilir. İnsanın tepki vermesi için o gürültüyü duyup rahatsız olması gerekir. İşitmenin önceliğini anne karnında ilk duyu organı olarak kulağın yaratılması ortaya çıkarır. İnsan duyduğunu anlamlandırabildiği kadar insandır. Sosyal medya araçlarından sadece YouTube'a her dakika 60 ila 100 saatlik video yüklenmektedir. Daha bunun Instagram'ı, Twitter'ı ve birçok platformu var. Günümüz insanı işitsel ve görsel olarak sürekli bir gürültü bombardımanına tutulmuş durumdadır. Sosyal medya kösleri 7/24 durmaksızın iş başında. Bu kadar gürültü içinde kulak duyabilir mi? Göz görebilir mi? Kalp hissedebilir mi? Bir şeyi zehirli yapan onun miktarıdır. Su bile aşırı dozda alınırsa zehirler. Günümüzün en belirgin hastalıklarından biri duyarsızlıktır. Kendine dokunmayan, kötülükten rahatsız olmayan, vicdanı sızlamayan, bana değmeyen yılan bin yaşasın diyen insanlar. Haberler, vicdansızların çıkardığı kaos ve gözyaşıyla doluyken, gözyaşlarına duyarsızlaşan insanlar. Alev Alatlı'nın dediği gibi, işleyeceğimiz en büyük günah birbirimize kayıtsız kalmamızdır. Komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturuyla yetişen insanların, komşusundan bihaber olduğu devre nasıl gelindi? Duyarsızlaşma gürültülü bir felaket değildir. Toplumda sessizce ilerler. Tekasür, çokluk, sayısal veri çağı her yerde olduğu gibi sosyal medyada da kendini göstermektedir. Sansürsüz görücüye çıkarılmış, ayarı bozuk, şiddetin, hakaretin her türlüsünü yansıtan görseller, insanda haz duygularını artıran sonu gelmez akışlar. Modern çağın payına hız düştü, acı da bu hızdan payını aldı. Bir çocuğun çığlığı parmak uçlarından çok hızlı bir şekilde akmakta. Gözyaşı emojisiyle vicdanlar rahatlatılmakta. Duyarsızlaşan kulaklar mı yoksa kalpler mi? Onların kalpleri vardır, kavrayamazlar. Gözleri vardır, göremezler. Kulakları vardır, işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. Araf Suresi 179. Burası dünya. Ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarlaydı, ekip biçip gidecektik. Cahit Zarifoğlu. Kıymetinden fazla değer verdiğimiz dünya, heva ve heveslerini insanlığın önüne dökerek meşgul etti. Artık insana nasihat kâr etmiyor, cennet müjdesi, cehennem korkusu tesir etmiyor. Beyazıd-ı Bistami Kuddise Sirru bir gün mezarlıktan geçerken çamura bulanmış insan kafatasları gördü. Bazı kulaklar çamurla dolmuş, bazı kulaklarsa bir kulağından diğer kulağına kadar açıktı. Ya Rabbi, bunun hikmeti nedir diye dua edince ilham olundu. Kulağı çamurla dolmuş kafatasları bizim sözümüzü işitmiş olanlardır. Bir kulağından diğer kulağına kadar boş olanlarsa sözümüzü tutmayanlardır. Güzele çağıran ne çok şey var. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hadisleri ve bu iki minval yol üzere yaşayıp kendini insanlığı uyandırmaya adamış merhamet erleri. Maalesef insanın acı ve gözyaşlarına duyarsızlaşması gibi uyaranların çağrısına kulak asmaması da çağın hastalığıdır. Kur'an-ı Kerim Peygamberimizin çağrısını duymayanları şu şekilde resmeder. Sen onları çağırırsın da onlar senin çağırmanı duymazlar. Sanki bakıyorlar da görmüyorlar. Araf Suresi 198. Hakkı duyurmak için çırpınan insanlar cahile kelam, nafile kelam demeden durmaksızın gece gündüz davettedir. Kulakları dijital köz davullarının sesiyle dolan insan, mehter devesi gibi gönül bahçesini tarumar, perişan etmektedir. Mehter devesi deyip geçmemek gerekir. Deve görevini yapmış, pişmiş aşım, ağrısız başım diyerek ömrünü tamamlama derdinde. İşitmedim, görmedim, bilmiyorum diyerek üç maymunu oynayan insan dünyada uyanmazsa ahirette işi zor olacak. Kıyamet günü keşke bir mehter devesi olsaydım da toprak olup gitseydim diyecek. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir bahçedeydi. Bahçedeki bir deve Hazreti Peygamber'i görünce inleyip ağlamaya başladı. Hazreti Peygamber Efendimiz ağlayan devenin yanına gidip başını okşayınca hayvancağız sakinleşti. Hemen sonrasında Peygamberimiz bu devenin sahibini sorunca orada bulunan ensardan genç bir Müslüman devenin kendisine ait olduğunu belirtti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz devenin sahibini Allah'ın sana yararlanman için verdiği bu deveye eziyet ettiğin için Allah'tan korkmalısın. Deve bana senin kendisini aç bıraktığını ve aşırı çalıştırarak yorduğunu anlatarak şikayette bulundu diyerek uyardı. Deve derdi olduğunda kime gideceğini bildi. İnsansa hangi mecralara başvuracağını unutmuş durumda. İnsan hak yolunda en küçük çağrılara kulak kesildiğinde şairin dediği gibi insan ne isterse olabilir, hatta insan bile olabilir, hakikati başlar. Hatice Şahin'in kaleme aldığı Mehteran Devesi gibi başlıklı yazıyı paylaştık ve şimdi de Şükrullah Yalı'nın kaleme aldığı Ruh Tedavisi için Uzmanı Şarttır başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratılmış olup bu yaratılış gereği birbirini tamamlayan iki varlıktan oluşur. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de seni yarattım, biçim verdim ve ruhumdan üfledim Saat 72 buyurarak insanoğlunu biri beden diğeri ruh olmak üzere iki varlıkla şereflendirdiğini bildirmiştir. Bize emanet olarak verilen beden topraktan yaratılmış, ruhsa ona ruhumdan üfürdüğümde buyurulduğu üzere Cenab-ı Hakk'ın kendi ruhundan üfleyip çamur halinde bekleyen Hazreti Adem'in bedenine verilen candır. Böylece dünyada iki varlıkla birlikte yaşamımızı sürdürürüz. Burada asıl önemli olan hangi varlığın hakiki değer taşıdığıdır. İnsan dünyadayken eline bir iğne batsa, acı duyar. Ruh bedenden ayrıldığındaysa elini testereyle kesen bile hissetmez. Demek ki acıyı hisseden esas varlık ruhtur. Ruhun beden üzerindeki durumu at üzerindeki bir jokeye benzetilebilir. Jokey dizginlerini ele alıp atı nasıl yönlendiriyorsa ruhta manevi gıdalarla beslendikçe bedene hükmeder. Manevi gıdaları alarak yapılan bu eğitim de kulun nefis terbiyesinde mesafe almasına fayda sağlamaktadır. Nasıl ki bazı bölgelerdeki gruplar halinde başıboş dolaşan yabani atlar, üzerine hiç kimseyi bindirmemekte, hatta üzerinden atmaktayken, kişinin sabredip bir müddet mücadele ederek üzerinde kalıp dizginlerine sahip çıkarsa, atı sakinleştirip artık kendisine itaat ettiğini ve istediği yere götürebildiğini görmekteyiz. Bedenimiz ise irfan ehlinin buyurduğu gibi ölmeden evvel ölünüz sırrına göre yaşadıktan sonra kaliteli bir tohum gibi toprağa girer ve diriliş vaktine kadar bekler. Sonra tekrar dirilerek hesaba çekilir. Bizim görevimiz beden ve ruhumuzu Allah'ın razı olacağı bir kıvama getirmektir. Rabbimiz, "O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür." İbrahim 34 buyurmuştur. Bedenimizi dünyada nice çeşitli gıdalarla beslediğimiz halde, asıl önemli bir varlık olan ruhumuzu aynı titizlikle beslemememiz büyük bir eksikliktir. İşte sorunlar burada başlıyor. Beden, asli ihtiyacı olan gıdaları ve vitaminleri almadığı zaman dengesi bozularak zayıf düşüyor, hastalanıyor ve tedavi edilmezse kalıcı hastalıklara düçar oluyor. Asıl kıymeti olan ruh da ihtiyacı olan gıdaları almadığı zaman dengesi bozuluyor, zayıf düşüyor ve bedenin hakimiyeti nefis eline bırakılmış oluyor. Bedenimizin ihtiyaç duyduğu gıdaları tespit edip ona göre bir beslenme programı hazırlıyorsak, ruhun da ihtiyaç duyduğu gıdaların neler olduğu hakkında gerekli bilgileri öğrenerek, asıl ihtiyaç duyduğu gıdaları verip Rabbimizin huzuruna yüz akıyla gitmeye gayret etmemiz gerekir. Burada bize düşen bu dengeyi nasıl sağlayacağımızdır. Ne yalnızca ruhu besleyip bedeni ihmal etmeye, ne de bedeni yüceltip ruhu unutma lüksümüz yoktur. Tasavvuf büyükleri bu dengeyi şöyle ifade eder. Ruhun gıdası zikir, bedenin gıdası helal lokmadır. Ruhun ihtiyaç duyduğu gıdalar nelerdir? Bize emanet olarak verilen ruhlar, Allah'ın kendi ruhundan bir parça olarak üflediği bir varlık olduğundan hep Allah'ı özler, onu hasret bırakmamak için iman, itikat ve salih amelle yaşayarak Allah'ı zikretmeli ve onu hatırlamalıyız. Bunu nasıl yapmalıyız? İşte bu noktada tasavvuf ve tarikatlar devreye giriyor. Kişinin kendisine emanet olarak verilen ruhunu tanımasını, nefis terbiyesini, bugüne kadar adeta kireçlenmiş olan ruh varlığımızın tüm azalarına nasıl bir tedavi uygulamamız gerektiğini bize öğretiyor. Tasavvufta geçen kalp, ruh, sır, hafi, ahfa gibi ruhun organları yıllarca gıdasını almadığı için kireçleniyor, tasavvuf ve tarikatlar bunların yeniden işler hale gelmesini sağlıyor. Bu organlara adeta fizik tedavi olarak Allah zikriyle beraber çeşitli zikirler veriyorlar ki vücut kontrol altına alınarak yeniden canlansın ve nefis aşırı derecede kötülüğü emreder ayetinde geçen azgın nefsin terbiye edilmesini sağlasın. Nasıl bir dikiş makinesinin sağlıklı çalışması için makine üzerinde belli noktaları yağladığımızda makinenin tamamına dağıtıp yağlıyorsa, tasavvufta da belirli azalara verilen zikirde ruhumuza gıda verip onu canlandırarak zamanla bütün vücudu çalışır hale getiriyor. İnsanoğlu bedeni hastalıklarda çareler arıyor. Özel hastane ve uzman doktora gidiyor. Doktorun yazdığı reçeteye göre ilaç kullanıp gerekirse perhiz yapıyor. Şeker hastası ise hiç şekerli gıdalar kullanmıyor. Tansiyon hastası ise hiç tuz kullanmıyorsa, ruhun tedavisi için de bunun gerçek uzmanlarına giderek onlardan yardım almalıdır. Bugün ülkemiz insanlarının pek çoğu psikiyatristlere gitmekte, sakinleştirici özelliği olan haplarla bu sıkıntılar unutturulmaya çalışılmaktadır. Ruhun tedavisinde psikiyatristlerin yanında onlara manevi reçeteler yazacak, Peygamber Efendimizin yolunu rehber edinen Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hacı Bayram-ı Veli gibi tasavvuf ve tarikat büyüklerinin düsturlarını devam ettiren hakiki tasavvuf erbaplarına gitmelidir. Bu manevi doktorlar, ruhun organlarına kaç adet zikir verileceğini belirler, kişiye manevi reçete yazar, gerekirse helal gıda, nefis terbiyesi ve haramlardan sakınma gibi tavsiyeler verir. Hastanın durumunu izlemek için belirli aralıklarla kontrol eder ve ihtiyaca göre düzenleme yapar. Tasavvuf yolunda verilen zikir ve evrat ilaç gibidir. Düzensiz yapılırsa etkisi görülmez, tamamen terk edilirse ruh zayıflar, denge bozulur. Sonuç olarak beden ve ruhumuzu ihtiyaç duydukları gıdalarla beslersek, Rabbimizin razı olduğu bir kul haline geliriz. Onun emirlerine itaat eder, yasakladıklarından sakınır, onun sevdiklerini sever, sevmediklerinden uzak dururuz. Beden ve ruh bir kuşun iki kanadı gibidir. Biri zayıf olursa kuş uçamaz. Mümin bu iki emaneti dengede tutarak kulluğunu kemale erdirir. Beden toprağa döner, ruh Rabbine döner. Bizim de asıl gayemiz ahiret odaklı bir hayat sürerek Rabbimizin huzuruna yüz akıyla çıkmak olmalıdır. Hülasa Rabbimizin, ey huzura ermiş nefis, Rabbine dön, o senden razı, sen de ondan razı olarak hitabına mazhar olmayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de müminin ruhu kendisinin dirileceği kıyamet günü cesedine geri dönünceye kadar cennet ağaçlarından beslenen kuş gibidir müjdesiyle nefsimizi arındırarak onun razı olduğu kullarından olmayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Mart 2026 sayısında yer alan Şükrullah Yal'ın imzalı Ruh Tedavisi İçin Uzmanı Şarttır başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Şebnem Dergisi'nin Mart 2026 sayısından Neslihan Nur Türk imzalı Toprak Yazıları 17 Meyveli Ağaç başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bu yazıda ben sustum da meyveli ağaç konuştu. Lakin baktım hem fikrimiz hem de zikrimiz bir düştü. Demek ki insan ağaca, ağaç da insana benzeyebilirmiş. Zaten ortak yanlarımız topraktan gelmekle başlamış. Şimdi sözü uzatmayıp susayım ve meyveli ağacın söyleyeceklerine odaklanayım. Türümün pek önemi yok. Kah incirim, kah elmayım, kah eriğim. Neticede bütün meyveler öncelikle lütfedeni Allah olması hasebiyle, sonra da şifalı ve lezzetli olması sebebiyle kıymetlidir. Öyleyse bütün meyve ağaçları ilgiye, saygıya ve dikkatle korunmaya değerdir. Meyve vermek fıtratımda var. Bu sebeple köklerimi toprağa salar salmaz üretmeye geçerim. Hiç kimse ilgilenmese, hiç destekleyenim, takviye edenim olmasa bile yaratılışım gereği çiçek açar, meyve veririm. Yapıma uygun toprakta coşar, yağmurun, suyun, sıcağın, soğuğun, gecenin ve gündüzün dengeli katkılarıyla bulunduğum yere değer eklerim. Hele bir de şefkatle ve şuurla ilgilenecek, daha iri ve kaliteli meyveler verebilmek için ihtiyaç duyduğum takviyeyi temiz ve tabii kaynaklardan sağlayacak bir bahçıvanım varsa, o vakit daha da büyük bir şevkle çiçeklenirim. Kadrimi en iyi, inançlı ve şuurlu bir çiftçi bilir. Böyle kimsenin elinde bereketim çoğalır, hazineye benzerim. Yetişmem sabır ve emek ister, verimli bir ağaç olmam seneler sürer. yavaş yavaş büyür, olgun hale gelirim. Yetişme sürecinde beklemeyi bilen için devamlı ikram eden vefalı ve cömert bir dosta dönüşürüm. Gün gelir kapasitem temelli artar da reçel, marmelat, komposto, pestil, pekmez gibi yan ürünlerin elde edilmesine bile yeterim. Meyveli bir ağaç olarak yetişip büyüdüğüm noktadan birçok farklı insan seyrederim. Onların bazısı acınacak halde, bazısı hayranlığa ve saygıya layık vaziyettedir. Kimileri sebatla emek vermeyi ve hak etmeyi değil, meyveli dala, emektarına sorma gereği bile duymadan düşüncesizce uzanmayı, çilesini çekmediği ağacın meyvesine bedel ödemeden sahip olmayı ister. Kimileri çiftçinin yetiştirmek, beslemek, sulamak, budamak, ilaçlamak gibi işleri senelerce sabırla yapmasına mukabil kasa kasa meyveyi verilen emeğin karşılığı olamayacak rakamlarla en düşük bedelden satın almayı arzu eder. Kimileri tembel ve üşengeçtir, kadrini bilmez de toplayabileceği meyveyi dalında bırakıp çürüterek heder eder. Bunlardan bazısı yaptığının acı sonuçlarını görünce akıllanır, ben ettim der. Bazısı kendi ihmalkarlığı sebebiyle varlık yokluğa dönüşüp bereket kesilince temelli ahmaklaşıp kendinden başka herkesi suçlu ilan eder. Kimileri gövdeme bir merdiven dayamaya bile erinir de meyvelerime, dallarımı taşlayarak ulaşmaya çalışır. Kimileri hoyratça yapışıp çekiştirerek kaba saba tavırlarla güya benden nasip alır. Canlı bir varlık olduğumu unutan bu tipler istifade etmek adına kırar, incitir, yıpratır. Ha dağ başındaki meyve ağacına ayı dadanmış, ha bahçedeki meyve ağacına kaba insan aynıdır. Kimileri de pek tuhaftır. Az meyve versem doymamaktan korkar, yok diye sızlanır. Çok meyve versem toplamaktan yorulur, çok diye sızlanır. Meyvelerimin ömrü kısadır. Erken davranılırsa ham, geç kalınırsa ezik ve çürük olur. Bu sebeple vakitlice toplanması önemlidir. Şuurla, şükürle, ihtimamla toplamayı bilen kimseler için bir dahaki sezonda daha fazla meyve vermek benim için zevktir. İlgisiz ve yardımsız bırakıldığımda yine de haşerelere, yakıcı sıcağa, dondurucu soğuğa karşı mücadelemi tek başıma sürdürürüm. Fakat verimim azalır, ömrüm kısalır, yürüyemez, söyleyemez bir canlıyım ya, neyse ki halimi yaprağımdan, çiçeğimden anlayan ehil insanlar bulunur. Bahçe gibi çevrili bir alandaysam, birinin ya da bir hanenin hizmetinde olduğum anlaşılır. Çevrilmemiş bir alandaysam, sahibim var mı yok mu araştırılmalı, bulunduğum yerin kimin üstüne kayıtlı olduğu sorgulanmalıdır. Ben meyveli bir ağacım. Benden ötürü bak gör ki neler olur. Meyvemi sahibimden müsaade isteyerek yiyen müstefit olur. Destursuz uzanıp alan hırsız olur. Haram lokmayla beslenen arsız olur. Bana iyilik eden kendine iyilik etmiş olur. Yetişmeme, gelişmeme yardımcı olan amel defterinin açık kalmasına sebep bir amel işlemiş olur. Suretime kafa takan gafillik etmiş olur. Hiç insan gibi bir insan, dört bir yana faydası dokunan bir nimetten rahatsız olur mu? Olur acanım, olur. Çünkü insan cinsi içinde hasetlisi, fesatlısı bulunur. Dallarımı kırmakla, köklerimi kurutmakla rahatlayacağını zanneden hastalıklı taifeye açtığım çiçek, verdiğim meyve dert olur. Hakkın keremiyle halka hizmet edişime düşman olan gavurluk etmiş olur. İkramlandığı eli kesen nefsine ve nesline zulmetmiş olur. Meyvemi ziyan eden hakkın lütfunu zayi etmiş olur. Faydalı eserler ve hizmetler üreten insanlara meyveli ağaç derler. Kalabalık çoğu zaman bir kabul halinde, kâh teselli babından, kâh taşlanana iltifat edercesine meyveli ağaç taşlanır deyip durur da, o taşlayanın kolunu şöyle sertçe bir tutup Hop dur bakalım bensiz, dur bakalım edepsiz, sen o attığın taş nereye gidiyor biliyor musun deyip hat bildirmez. Vaziyet böyle olunca ne yediğim taş biter ne verdiğim savaş. Bunun biricik iyi yanı ayak derisinin vuran ayakkabıya direnip nasır tutması gibi benim de atılan taşlara direnip kuvvetlenmiş olmamdır. Lakin nasıl ki şehidin şehadeti kurşun atanın katil olduğu gerçeğini değiştirmezse kendileri vesilesiyle bünyemin kavileşmiş olması da taşlayanlarımın kaba, bencil ve cahil olduğu gerçeğini değiştirmez. Meyvelerim öyle kimselere nasip olsa bile fayda vermez. Zaten ben Allah'ın lütfettiği mühim vazifenin ifasıyla meşguliyetten öylesine mesrurum ki, işi gücü taş atmak olanların verdiği acı öyle pek uzun sürmez. O vazife ekip dikenimin, bakıp yetiştirenimin sadakası olmaktır. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, eksiltilen, hatta çalınan şey onun için sadakadır. Müslüman bir kişi bir ağaç diker ya da ekin eker de ondan bir insan yahut kurt kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur. Beni hunharca kesip atan, vahşice yolup yakan zalimlik etmiş olur. Diğer yandan meyvemi zalimler yese kederden içim kavrulur. Velhasıl kadir kıymet bilen için Hakk'ın yarattığı pek hikmetli bir varlığı. Görebilen El-Müsavvir isminin zatımdaki tecellisini seyrede alsın. Duyabilen devam eden zikrime katılsın. Hissedebilen aşkıma dokunup yansın. Akledebilen rızka, şükre ve tefekküre nasıl vesile kılındığımı anlasın. Bana bakınca dünyadan, emektarıma bakınca dünya sevgisinden gayrı bir şey göremeyen gafil kimseyi Allah, bozuk gözlerini ve eğri görüşlerini tedavi edecek iyi bir hekime, hasta kalbini ve hoyrat nefsini terbiye edecek kamil bir mürşide ulaştırsın. Bu yazıda ben sustum da meyveli ağaç konuştu. Lakin baktım hem fikrimiz hem de zikrimiz bir düştü. Değerli dinleyenlerimiz, Şebnem Dergisi'nin Mart 2026 sayısında yer alan Toprak Yazıları 17 Meyveli Ağaç başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak bu akşam. Böylelikle bu akşamlık bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.